mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup Mucizat Ahmedi Risalesi'nden 6. esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ahval ve evsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını anlatan siyer kitapları var ve tarih kitapları var. Bu tarih ve siyer kitaplarına baktığımızda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın doğumundan önceki hayattan, doğumundan, çocukluğundan, gençliğinden, bazı ticari kervanlara katılmasından, çobanlık yapmasından tutun, peygamberliğine kadar geçen bütün hayatı ve peygamberlik döneminde vahyin gelmesinden, ahirete irtihal etmesine kadar ki bütün dönemini, peygamberimizin hayatını anlatan kitaplarda görmekteyiz. Dolayısıyla hem halleri hem de özellikleri, vasıfları ve hayat hikayesi bu kitaplarda anlatılmış. Fakat o evsaf ve ahvali galibi beşeriyetine bakar. Bu önemli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını incelerken, okurken, öğrenirken bu iki konuyu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'la ilgili bazı insanların sanki o da sıradan bir insanmış gibi bir bakış açılarına sahip olduklarını görüyoruz. Yani Müslüman da olsa, yahu işte o peygamberimiz de yani bir insandı, o da bizim gibiydi, o da işte şöyle şöyle şeyler yapardı filan gibi. Böyle bizim gibi yaptığı hareketleri dikkate alarak, hayatında sergilediği bazı durumları gözlemleyerek, öğrenerek, zaman zaman eşleriyle olan münasebetlerindeki tutum ve davranışları, savaş ortamındaki tutum ve davranışları, yeme, içme, uyuma, yürüme, giyim ve kuşamla ilgili tutum ve davranışları veya hayatın herhangi bir alanla ilgili bazı tutum ve davranışlarını gözlemleyen insanlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan hürmetlerini ve saygılarını zaman zaman yitirdiklerini görmekteyiz. Ve ondan sudur eden, ondan meydana gelen bazı harika halleri bu sefer kabullenemiyorlar. Veya Peygamber Efendimiz'e saygısızlığa gidecek bir duruma düşebiliyorlar. Ya bu Müslümanlar için de bazen geçerli oluyor ne yazık ki. İşte bu konunun net olarak anlaşılması ve Peygamber Efendimiz'in beşeriyetiyle risaletini, bize bakan yönüyle Allah'a bakan yönünü, onun hüviyeti şahsiyesiyle şahs-ı manevisine bakan yönünü iyi anlayabilmek için şu okuyacağımız dersteki hakikatlerin mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi her insanın bir şahsi hüviyeti vardır. Hatta hüviyet cüzdanı diyoruz biz. Yani işte eskiden daha detaylıydı hüviyet cüzdanları. Şimdi biraz daha özet hale geldi. Bir adam nerede doğdu? Kaç yaşında, kaç kilo, işte bedensel özellikleri, babası kim vesaire gibi hüviyetini anlatan özellikleri vardır. Bir de bir insanın yaptığı görevleri ve temsil ettiği davası vardır. Biriyle tanışıyorsunuz, şöyle bakıyorsunuz, yani çok da gösterişli, alımlı bir insan değil, çekici de bir insan değil, konuşmalar da çok fazla sizi celbetmiyor. Biraz konuştuktan sonra tanışıyorsunuz, adam diyor ki ben diyor İstanbul valisiyim. Bak İstanbul valisiyim deyince o temsil ettiği makama nispeti itibariyle durumu birden değişiyor sizin aleminizde. Sizin hayatınızda, sizin artık bakışınız, konuşmanız, duruşunuz değişecektir. Öyleyse bir insanın hem hüviyeti vardır hem de şahsı manevisi vardır. Bu ikisini dikkate almak lazım ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili tutum ve davranışlarımızda, düşünce dünyamızda, ufkumuzda, manevi alemimizde, kalp dünyamızda, akıl dünyamızda, vicdan dünyamızda ve yaşam dünyamızda o dengeyi muhafaza edebilelim. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir beşerdir. Beşer suretinde gönderilmiş, ta ki insanların bütün hayatlarında özel, mahrem, genel, toplumsal, siyasi vesaire. Bütün hayatlarında onlara örnek olabilsin diye. Evet, bu açıdan beşer suretinde gönderilmiştir ama öyle bir beşerdir ki O beşerin bir şahs-ı maneviliği var, bir vizyonu, bir misyonu var, bir görevi var, Allah'a olan muhatabiyeti var, manevi kemalatı var. Onun kainatı aşacak seviyede açılmış manevi bir şahsiyeti var. İşte o konuyu da aklımıza tutmalıyız ki Peygamber Efendimiz'e olan sevgimiz ve saygımız azalmasın. Onu hakiki olarak değerlendirebilelim. İşte halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf o bağla kamete uygun gelmiyor. Yani öyle yüksek bir makamı, öyle yüksek bir mevkisi, manevi bir derecesi var ki bizim o siyer kitaplarında okuduğumuz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onun hakiki mahiyetini, nurani mahiyetini, kutsi mahiyetini tutmuyor. Ne yapmak lazım o zaman? Arada bir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o yüce şahsiyetine, o yüce manevi kutsiyetine nazar etmeli, bakmalı ki Peygamber Efendimiz'den meydana gelen güzellikleri inkar etmeyelim ve ona olan hürmet ve saygımız azalmasın. Mesela bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin değişik yerlerde Peygamberimiz anlatan dersleri vardır. Onlardan bir tanesi özetle şöyle. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şahs-ı manevisine bak. Küre-i arz bir mescit. Yani Allah-u Teala o zata öyle değer vermiş ki bütün peygamberler belirli yerlerde ve belirli ibadet için tahsis edilmiş mekanlarda ibadet etmekle mükellefken mesela Yahudiler havralarda, Hristiyanlar kiliselerde. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve ümmeti bütün küre-i arz, bütün yeryüzü içiyle, dışıyla, üstüyle, altıyla hatta kainatı Allah Peygamber Efendimiz'e mescit olarak kılmış. Küre-i arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şahs-ı manevisi bütün sağ tarafındaki peygamberler saf saf olmuşlar. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'a kadar giden peygamberler ve ümmetleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra kıyamete kadar gelecek ümmeti ve ümmetinin arifleri, fadılları, müçtehitleri, müceddidleri, müfessirleri hepsi sağ ve sol tarafında saf saf olmuşlar. Sanki ortalarında Peygamberimiz Aleyhisselam serzakir gibi, zikirci başı gibi bir Allahu Ekber diyor, bir La İlahe illallah diyor, bir Subhanallah diyor, Allah'ı tarif ediyor ve onun tarifini, onun ifadesini bütün sağ ve solundaki o nurani cemaat manen sadakta diyor, doğru söyledin diyerek alkışlıyorlar. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu temsil ettiği davayı, Allah katındaki manevi makamını, kutsi mahiyetini, şahs-ı manevisini, nurani hallerini de sürekli hatırlamamız ve sadece tarih kitaplarında anlatılan yönleriyle sınırlı kalmamamız gerekiyor. Mesela ben bazı kitaplar gördüm, isim vermiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını sanki savaştan ibaretmiş gibi anlatmış. Yani kitap baştan sona savaş anlatıyor. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cihat peygamberiydi. Kılıç peygamberiydi. Kılıç da kullanmış, savaş da yapmış ama hayatının tamamını savaşla, kılıçla geçirmiş gibi bir his uyandırmak Peygamber Efendimiz'i tam yansıtmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca maddi cihad olarak kılıçla harp ettiği, savaşa çıktığı dönemlerin sayısı 2 ay kadarmış. Hamidullah Hoca'nın tespitlerine göre. Yani 2 aylık, 23 yıllık peygamberlik döneminin tamamının 2 ayını savaş olarak geçirmiş. Elbette Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in savaşlarını, düşmanlarıyla olan münasebetlerini, bağışlamasını, affetmesini vesaire onlar da bilmelidir. Ama hayatının tamamının savaştan ibaretmiş gibi bir his dünyasına girmesi de doğrusu Peygamber Efendimiz'i tam anlamamıza vesile olmaz. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakiki mahiyetini, gerçek şahs-ı manevisini, Allah katındaki yüce makamını o tarih ve siyer kitaplarındaki öğrendiğimizle anlayamayız. O yeterli olmaz. Onu bilmemiz lazım, o da şart. Elbette her Müslüman peygamberimizin hayatını, hallerini, vasıflarını, özelliklerini, ne yapmış, nereye gitmiş, kiminle münasebeti olmuş, onları bilmeli. Bu bir görevdir ama o yeterli değil. Esas onun arkasında Allah katındaki makamını ifade eden şahsiyet-i maneviyesini de mutlaka öğrenmeli ve o şahsiyet-i maneviyesinde terakki etmeye gayret etmelidir. Yani onun Allah'tan korkması, Allah'ı sevmesi, onun insanlığa Allah tarafından gönderilen resuliyet yönü, peygamberlik açısı. Bu noktaları da insan öğrenebilmeli, bilmeli ve onların yönden de Allah'ın o güzellikleri, nasip ettiği o güzelliklerini kendinde de yansımasına çalışmalıdır. O nasıl Allah'ı insanlara anlatıyordu? Ben de öyle anlatayım Allah'ı. Nasıl Allah'ı tanıyordu? Ben de öyle tanımaya çalışayım Allah'ı. O nasıl insanları affediyordu? Ben de affetmeye çalışayım insanları öyle. O nasıl Allah'ı seviyordu? Ben de Allah'ı öyle seveyim. O nasıl insanları tabiri caizse Allah'a davet ediyordu? Nasıl heyecanla, nasıl ümitle? Ben de aynı heyecanla, aynı ümitle, aynı hikmetle tabiri caizse insanları Allah'a davet edeyim. O zaman bunların da bilinmesi lazım ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel yönlerini biz de yansıtalım ve Allah'ın o güzel isimleri bizde de tecelli etsin. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüksek kıymetini, o manevi değerini tabiri caizse kısaca bize ifade edecek. Çünkü yani Peygamberimizin o manevi makamı neden yüksek? Neden hakikaten akıllarımızın, kalplerimizin anlayamayacağı, idrak edemeyeceği, fark edemeyeceği yükseklikte? Çünkü es-sebebu kel-fâil sırrınca. Bir şeye vesile olmak, onu yapmak gibidir. Bu hem hayırlı işler için geçerlidir. Allah korusun hem de hayırsız, şerli ve kötü örnekler için geçerlidir. Diyelim siz bir insanın namaz kılmasına vesile oldunuz. Sizin vesilenizle namaza başladı. Artık o kardeşimiz kıyamete kadar kılacağı namazların sevabından siz de aynen alıyorsunuz. Onun sevabı eksilmeden. O ne kadar sevap aldıysa aynı sevap ama ölünceye kadar. Hatta o insanla bir başka insanın namaz kılmasına vesile olsa, siz ilk olarak vesile olduğunuz için onun vesile olduğu ne kadar insan varsa namaz kılmaya vesile olduğu, onların da sevapları eksilmeden aynen size, sizin hanenize yazılıyor. Ha, bu namazdır, abdesttir, güzel bir ahlaktır, güzel bir özelliktir, fark etmiyor. Hangi güzel bir işe, hangi güzel bir olaya, hangi güzel bir söze, hangi güzel bir inanca, hangi güzel bir düşünceye, hangi güzel bir fiile, harekete neden oldunuz? Onu siz yapmışsınız gibi Allah sizin defterinize yazıyor. Şimdi es-sebebu kel-fail sırrınca diyor. Her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sayfe-i kemalatına ilave oluyor. Bu İslam dininin gelmesinin vesilesi kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an ayetlerinin indirilmesinin vesilesi kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an ayetlerinin inmesinden itibaren kıyamete kadar hangi güzel olaya, hangi ibadete, hangi takvaya, hangi ihlasa, hangi samimiyete, hangi güzel bir niyete, hangi güzel bir düşünceye ne kadar kemalat, fazilet, bereket, nimet, güzellik varsa tamamının kıyamete kadar yapılacaklarının tamamının hiç eksilmeden hepsi Peygamberimizin defterine yazılıyor. Şimdi de şu anda dünyada ne kadar güzellik yapıldı bir anda tamamını topla, hepsi kesilmeden, eksilmeden Peygamberimizin defterine yazılıyor. Onun için Peygamberimizin manevi makamatı her an terakki ediyor, her an yüceliyor. Sadece kendi yaptıklarıyla kalmıyor. Hatta ben bu düşünceden şöyle bir manada anlıyorum. Cenab-ı Hak yanlış anlamaktan bizi muhafaza eylesin. Doğru ve güzel, düzgün anlamayı nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kainatın yaratılmasının sebebidir, bir sebebidir. Hatta ahiret alemlerinin de yaratılmasının bir sebebidir. Çünkü Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapacağı duayı bilmiş, onun yaptığı duanın hürmetine bu kainatı yaratmış. Kutsi hadiste ne buyuruyor Rabbimiz? Levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın bu felekleri, bu kainatı, bu varlıkları yaratmazdım. Öyleyse bir ağacın yapılmasının, yetiştirilmesinin nedeni meyvesi olduğu gibi, sanki bu kainat ağacının yaratılmasının, var edilmesinin sebebi de o ağacın en mükemmel zişur meyvesi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadeti, duası ve takvası Allah bilmiş, onun hürmetine bu kainatı halk etmiş. Madem ki bu kainatın yaratılmasının en önemli sebebi, birinci sebebi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır sebepler noktasından. Öyleyse Peygamber Efendimizin sadece ümmetinin sevabını alması değil, kendinden önceki ümmetlerin de, peygamberlerinin ve ümmetlerinin de, hatta bütün kainattaki meleklerin de, ruhani zişur varlıkların da, hatta tusebbihu lehu semavatu sebu vel ardu ve men fihin, yedi kat gökler, yer küresi ve içindeki her şey Allah tesbih eder ayetinin ifadesiyle Allah-u Teala'nın ilk nur-u Muhammedi yaratmasından sonsuza kadar gidecek. Bütün ibadetlerin, bütün tesbihlerin, zikirlerin, yani cinler dahil, melaikeler dahil, insanlar dahil, onların yaptığı bütün ibadetlerin bir misli eksilmeden aynen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın defterine yazılıyor desek, inşallah yanlış bir şey söylemiş olmayız. Cümleyi bir de okuyalım. Çünkü es-sebebu kel fail sırrınca, her gün, hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sayfe-i kemalatına ilave oluyor. Yani Peygamber Efendimizin kendi hayatındayken yaptığı kemalat zaten benzersiz, zaten emsalsiz, zaten bir örneği yok. En yüksek seviyede, en yüksek mazhariyetle hem ismi azama mazhar olmuş, hem de her ismin azam mertebesine mazhar olmuş. Çok yüksek bir seviyede, ulaşılamayacak bir seviyede, güneşler gibi, yıldızlar gibi. Evet, bununla beraber ümmetinin ve az önce ifade etmeye çalıştığımız bütün ibadetlerin de bir misli onun amel defterine kaydediliyor ve sürekli bu anlamda kemalatı ilave ederek artıyor. Nihayetsiz rahmeti ilahiye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidad ile mazhar olduğu gibi. Yani kendisi gerçekten rahmetin sonsuz mertebelerine, hikmetin sonsuz mertebelerine, evet, oradan devam edelim. Allah-u Teala'nın ne kadar esması varsa, o esmanın bütün mazhariyetine nihayetsiz seviyede mazhar olmuş. Bir de nihayetsiz surette, mazhariyeti de nihayetsiz. Bir de nihayetsiz bir istidad ile, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahiyetine öyle bir istidad, öyle bir kabiliyet konmuş ki, kainat alemlerini aşacak, kainatı taşacak bir istidad ve kabiliyeti Allah ona vermiş. Ve bundan dolayı bütün mümkünat alemini arkada bırakarak Miraç mucizesinde rü'yet-i ilahiye mazhar olmuş. Allah-u Teala'yı baş gözüyle görme şerefine nail olmuş. Nihayetsiz bir istidat ve kabiliyet Allah ona vermiş. Ve o da bu dünya alemlerinde ulaşılabilecek zirveye çıkarak açılmış. Yani bu kainatta, mümkünat aleminde ne kadar aşılabilecekse o özellikler, ne kadar açılabilecekse o istidat ve kabiliyetler, o kadar açılmış, o kadar aşmış. Hatta mümkünat alemine geçerek vücub ile imkan ortasında Kab-ı Kavseyn makamına kadar ulaşmış. Evet, böyle yüksek seviyede ve yüksek mazhariyette bir zat. Evet, istidad ile mazhar olduğu gibi her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. Ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Bütün ümmeti her gün kaç defa? belki her saat, belki her dakika trilyonlarca salavatlar, dualar ederek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o manevi makamının yükselmesine vesile oluyor, dua ediyorlar. Bunlardan bir tanesi. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi, Fesubhanallah. Yani nasıl bir fabrikanın bir neticesi var, o netice fabrikadan değerlidir. Yani hiçbir insan fabrikayı fabrika olsun diye yapmaz. Fabrikanın mamulatı için, sonunda çıkacak meyvesi için fabrikayı yapar. Veya bir ağacın meyvesi onun neticesidir. Hiçbir insan ağacı ağacı olsun diye, yani meyve ağacını ağacı olsun diye dikmez, yetiştirmez. Onun meyvesi için yetiştirir. Demek ki Cenab-ı Hak şu kainat ağacını ve şu kainat fabrikasını, onun en mükemmel meyvesi, en mükemmel sonucu ve neticesi için halketmiş. İşte bu kainat ağacının meyveleri insanlar ve cinler, ama en mükemmel meyvesi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dır. Ve Halık-ı Kainat'ın tercümanı. Allah'ı bize kim anlatıyor? Peygamberimiz anlatıyor. Allah'ın emir ve yasaklarını bize kim aktarıyor? Peygamberimiz aktarıyor. Ebedi hayatın kazanılmasının vesilelerini bize kim öğretiyor? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öğretiyor. Aman ya Rabbi. Allah'ın marziyatını, razı olduğu şeyleri biz kimden öğreniyoruz? Peygamberimizden öğreniyoruz. Peki ölümden sonra ne var? Kabirden sonra ne var? Haşirde ne var? Cennette ne var? Cehennemde ne var? Kimle öğreniyoruz? Onunla öğreniyoruz. Allah bu kainatı, beni, varlıkları niye yarattı? Hangi isimleri var? Hangi sıfatları var? Hangi şuunatı var? Hangi özelliklere sahip? Aman ya Rabbi. Yani bir insanın anlattığı şeyler, o anlattığı şeylerin önemine göre değer kazanır. Hani siz ağzınızdan ne akıyor? Ağzınızdan ne anlatıyorsunuz? Bir makine nasıl çalıştığı, makine kadar değerlidir ağzınızdan çıkan sözler. Ama ağzınızdan çıkan sözler eğer Allah'tan bahsediyorsa, anlattığınız şey kadar değerli olur ağzınız o zaman. Çünkü ağız bir alettir. Alet içine giren şeylerle değer kazanır. Örneğin sizin bir elinizde torba var. Ne var torbada? Kömür var. Kömür kadar değerlidir. Ne var torbada? Gümüş var. Gümüş kadar. Ne var torbada? Altın. Altın kadar. Ne var torbada? Elmas. O zaman torbanız elmas kadar değerlidir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ne var? Marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniye, iman-ı billah, marzat-ı ilahiye. O zaman Peygamberimizin hem ruhu, hem bedeni, hem bütün cevarihi, hem istat ve kabiliyetleri o anlattığı ve yaşadığı şey kadar değer ifade ediyor. İşte biz de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahip olduğu o değerlerden hiç olmasa bir lemacık, bir ışıkcık, bir pırlantacık da bulaşmasını istiyorsak, bir kokucuk, bir güzellik de bize sirayet etmesini istiyorsak, biz de onun gibi ruhumuzu, organlarımızı, latifelerimizi, istat ve kabiliyetlerimizi inkişaf ettirmemiz, ona benzemeye çalışmamız gerekiyor. İşte bu açıdan baktığımızda şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Halık-ı Kainat'ın tercümanı ve sevgilisi olan o Zat-ı Mübarek'in tamamı mahiyeti ve hakikat-ı kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etvara sığışmaz. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu manevi özellikleri, Allah katındaki değeri ve şahs-ı manevisi tarih kitaplarında görülemez. O zaman biz tarih kitaplarına, siyer kitaplarına bakarak Peygamberimizi anlamamız, gerçekten anlamamız mümkün değil. Elbette onları okuyacağız daha önce ifade ettiğim gibi. Elbette ondan Peygamberimizin hayatını öğreneceğiz. Ama bileceğiz ki sadece onları öğrenmekle Peygamberimizi anlamış olmayız. Evet. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam iki mübarek, iki muhafız yaver hükmünde Gazve-i Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek. Bakıyorsunuz Bedir Savaşı'nda sağında ve solunda Cebrail ve Mikail melekler ona muhafız olmuşlar. Tabiri caizse birer yaveri gibi. Nasıl askerlerin, komutanların yaverleri vardır yanında. Bu komutan olan, en büyük manevi maddi komutan olan Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatü vesselam, sağında ve solunda bulunan yaverler, koruyucular, yardımcılar, istek ve arzularını yerine getirenler kim? Hazreti Cebrail ve Hazreti Mikail, iki yaver. Şimdi orada sanki normal bir komutanmış gibi değerlendirirseniz, o zaman o peygamberimize olan saygısızlık, Allah korusun, olabilir. Veya hürmetsizlik olabilir. Veya Peygamber Efendimiz'de meydana gelen o harika halleri gördüğümüzde, ya bırak canım, nereden olacak? Bunlar belki gerçek değildir. Peygamber Efendimiz'e ait değildir, uydurulmuştur diye, haşa. Peygamberimizden bize aktarılan o harika ve muhteşem halleri inkar edecek. İşte bedevi çarşı içinde bedevi bir Arap'la at mübayaasında münazaa etmek. Ben bazılarından duydum mesela. Ya bu nasıl peygamber ki çarşıda bir alışveriş yapıyor ve sonra bedevi çölde yaşayan çöl adamıyla bir münakaşada bulunuyor. Ondan sonra da Huzeyfe isimli bir sahabisini şahit gösteriyor. Bakın. Yani Peygamber Efendimizin bakıyorsunuz uyuyor ve uyuduğu yerde mübarek yüzünde yattığı tabiri caizse sedirden veya oradaki hasırdan yüzüne iz çıkıyor. Ve bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz acıkıyor. Bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz bir dostunun vefatından gözlerinden yaş dökülüyor. Ağlıyor. Yani beşeri münasebetlerini, insanlar olan ilgilerini, tavır ve davranışlarını okurken Peygamberimizin az önce bahsettiğimiz o yüksek mahiyetini de unutmamalı ki Peygamberimize hürmetsizlik ve saygısızlık etmesin. İşte esas biz Peygamberimizin bu yönünü de dikkate almalıyız ve bu yönünü örnek almaya gayret etmeliyiz. Bir tek şahit olan Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen etvari içinde sıkışmaz. Sıkışmaz. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen evsaf adi içinde başını kaldırıp ya yani öyle profesörler gördüm ki öyle yazılarını okudum ki şaşırırsınız. Peygamber Efendimizin insanlar olan münasebetlerini örnek olsun diye Allah tabi insan olarak gönderdi Peygamber Efendimizi. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselam evlenmeseydi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eşleriyle muamelesi olmasaydı biz evlenmemizde, eşlerimizle, münasebetlerimizde nasıl bir örnek alacaktık? Alışveriş yapacak, o da üşüyecek, o da ağlayacak, o da insanlardan bazı kötülükleri görecek ve affedecek. O da insanlardan tabiri caizse hıyanetler görecek, beklemediği şeyler olacak ki onlara karşı nasıl bir tavır sergilediğini görelim, biz de onun gibi onları yapalım. O da tabii elbette rükuya gidecek, biz de nasıl rükuya gittiğini görelim. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu toplumda insan olarak yapması gereken bazı şeyleri örnek gösteren bazı hocalar, ne yazık ki ismi de bazen profesör, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini inkar ediyor. Ve Peygamber Efendimizin gelecekle ilgili verdiği haberleri kabul etmiyor. Peygamber Efendimizin Allah'a olan muhatabiyeti, Allah katındaki makamı, manevi değeri, yüksek kutsi mahiyeti onun alemine girmediği için, onu hatırlamadığı için o beşeriyet olarak, insan olarak yaptığı bazı güncel hareketlerini, güncel tavırlarını adam ön plana çıkarıyor ve Peygamber Efendimiz'e saygısızlık ifade eden bazı durum ve davranışlara girebiliyor. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen evsaf-ı adiye içinde başını kaldırıp, işte anlattığımız bu adet, gelenek, görenek gibi toplumsal bazda veya insan olarak yapmamız gereken bazı özellikler, elbette uyuyacağız, elbette yaralanacağız, elbette biz de hastalanacağız. Peygamber Aleyhisselam da bunları yapmış. O da hastalanmış. O da dişi yarılmış, dişi kırılmış, yanağı yarılmış, kanı akmış. Onun da tuvalete ihtiyacı olacak. O da tuvalete ihtiyacını giderecek. Bu özellikleri hemen ön plana çıkarırsanız ve Peygamber Efendimizin şahsı manevilik, o mahiyeti kutsiyelik yönünü dikkate almazsanız, o zaman diyor, başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebe-i risalette durmuş nurani şahsiyeti manevesine bakmak lazım. Yoksa ya hürmetsizlik eder Peygamber Efendimiz'e, saygısızlık eder, düşünce olarak, tavır olarak. O da bizim gibi insandı canım, nereden bilecekti geleceği? O da bizim gibi insandı canım. Nereden miraca çıkacak? O da bizim gibi insandı canım. Nereden bu kadar mucizelere mazhar olacak falan gibi, Allah korusun, hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Ya bu mu peygamber? Bu mu bize Allah'tan emirleri getirecek olan diye, haşa. Dolayısıyla hürmetsizlik ve saygısızlık etmemek için peygamberimizin insan olarak yaptığı hal ve hareketleri, örnek olmak açısından insan olarak yaptığı hal ve hareketleri okuyacağız, öğreneceğiz. Şiir kitaplarından, tarih kitaplarından hayatını anlayacağız. Ama bununla yetinmeyip o yüksek mahiyetini, o ulaştığı Allah katındaki yüksek değerini de sürekli hatırlayacağız ki ona karşı hürmetsizlik etmeyelim ve ondan duyduğumuz şeyleri de inkar etmeyelim. Mesela iki tane örnek var. Bu güzel iki örneği okuyarak konumuzu tamamlayalım inşallah. Mesela bir hurma çekirdeği var. Hani Allahu Teala'nın kevni alemdeki örnekleri aslında manevi alemdeki örnekleriyle bir nevi örtüşüyor. Ama biz manevi alemdeki şeyleri tam idrak edemediğimizden maddi alemdeki örneklerle ona gidersek daha net anlaşılır. Allahu Teala'nın maddi alemde Allah'ın, manevi alemde Allah'ın. Her ikisini de bereketlendiren Allah. Bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup açılarak koca meyvedar bir ağaç oldu. Görüyor muyuz? Evet. Yani bu incir çekirdeği olur, hurma çekirdeği olur veya çam çekirdeği olur. Fark etmez. Veya çınar çekirdeği olur. Yani her hangi bir ağacın veya bir bitkinin çekirdeğini toprağa koyduk ve Cenab-ı Hak onu kudretiyle, hikmetiyle açtı, büyüttü. Hem gittikçe tevessu eder. Bir yıldaki büyümesi yetmez, ikinci yıl. Sürekli terakki eder o ağaç. Toprakta sabit kaldığı için, sürekli beslendiği için sürekli büyür ve her yıl, her dönem ayrı meyveleri, ayrı güzellikleri ikram eder. Büyür, gelişir ve tekemmül etmeye devam eder. Veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi. Bir tavus civcivi çıktı. Elimizde bir tavus veya bülbül fark etmez. Veya leylek önemli değil. Herhangi bir kuşun yumurtası ama burada özellikle hurma ve tavus örneklerini veriyor ki hurma nimetinin diğer meyveler içerisindeki yüksekliği ve tavus kuşunun diğer kuşlar üstü içerisindeki daha bir güzelliği ve şaşalığı. Yani örnekler de aynı zamanda Peygamber Efendimiz de insandır ama o insanlar içerisinde özel ve en yüksek seviyedir. O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da insandır ama o da kuşlar içerisindeki tavus gibidir tabiri caizse. Bu anlamda hurma ve tavus örneklerinin verilmesinin ayrı bir özelliği olabilir. Tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi. Bir tavus civcivi çıktı. Peki kalıyor mu civciv olarak o? Hayır. Sonra tam mükemmel, her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Şimdi o yumurtanın içinden çıkan özelliklerin bir kısmı şeyde de vardır. Tavusta var. Veya çekirdekten çıkan özelliklerin bir kısmı, çekirdeğin özelliklerin bir kısmı şeyde de var. Yani bakın bir örnek vereyim. Hurma ağacında hurma çekirdeği var mı? Evet. Demek ki hurma çekirdeği hurma ağacında da var. Peki tavusta tavus yumurtası var mı? Bir anne düşünelim. Evet. Tavusta tavus yumurtası da var. Öyleyse biz o çekirdekten çıkan ağaçta çekirdekleri de görüyoruz. Ve o yumurtadan çıkan o tavusta yumurtalar da görüyoruz. Evet. O oradan çıktı ya. O özellikler onda da var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın evsafını ağaç ve kuşun evsafıyla rapt edip bahsetmek de lazım gelir ki o zaman biz o çekirdekten çıkan ağacı, o yumurtadan çıkan o tavusu bahsederken hem çekirdekten hem ağaçtan hem yumurtadan hem tavus kuşundan. Bahsederken lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Hani çekirdekten bahsediyorsunuz. O zaman aklınıza ağaç gelmezse, o zaman ağaçtaki özellikleri duyduğunuzda hani ya bu çekirdekte bu özellikler yok diyerek ağaçtaki güzellikleri inkar etme durumuna düşebilirsiniz. Ve yumurtaya bakıyorsunuz, tavus yumurtasına. Sonra tavus yumurtasına bakarken eğer bahsederken yumurtadan tavus aklınıza gelmezse ya bu yumurtada hani nerede tavus? Nerede yaldızlı güzel özellikler? Nerede o mükemmel kuş? Filan gibi bu sefer o yumurtaya takılır kalırsanız o yumurtadan çıkan o mükemmel kuşu idrak edemezseniz duyduğunuz şeyleri kabul etmeyeceksiniz veya şüpheye düşeceksiniz. Çok harika ve güzel bir örnek. Şimdi aklı beşer her zaman başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Ta işittiği evsafı onun aklı kabul etsin. Mesela yoksa bir dirhem çekirdekten bir batman hurma aldım. Yani dese ki bir adam ben bir çekirdekten ne kadar? Ya işte birkaç gramlık bir çekirdekten bir batman, bir ton, iki ton, on ton, yüz ton meyve aldım. Şu kadar yaprak, şu kadar tat, şu kadar koku, şu kadar renk topladım. Ne diyecek adam? Çekirdeğe bakacak. Diyecek ki kardeşim bu çekirdekten bu kadar meyve çıkmaz. Ama o insan gözünü kaldırıp o çekirdekten çıkan ağaca dikkat etse, ağacı görse, ağacı hatırlasa evet diyecek. Bir çekirdek içinde bulunan o potansiyeli Cenab-ı Hak öyle inkişaf ettirdi, öyle açtı ki ondan çıkan ağaç evet bu kadar meyveleri, bu kadar kokuları, bu kadar renkleri, bu kadar tatları, bu kadar şifaları, bu kadar nimetleri ikram etti diyecektir. Veya şu yumurta cev-i asumanda kuşların sultanıdır dese tekzip ve inkara sapacak. O zaman ya şu yumurta var ya bu aslında göklerde uçan ya da şu hava alemindeki dünyada yaşayan bütün kuşların sultanıdır dese bakacak yumurtaya kardeşim yumurta hani kuş? Hani yaldızlı güzel süsler? Hani kanatlar? Hani şu güzel manzaralar diye inkar edecek. Öyleyse o yumurtayı bahsederken arada bir o yumurtadan çıkan kuşa da bakmalı ki şu kuş, şu yumurta gökle havada hava alemindeki bütün kuşların sultanıdır dediğinde bir hürmetsizlik ve saygısızlık yapmasın ve onu inkar etmesin. Şimdi Allah-u Teala bir çekirdekten nasıl mükemmel bir hurma ağacını, tonlarla hurma ağacını yaratıyor, o ağaç sürekli terak ediyorsa, bir yumurtadan nasıl tavus kuşunu yaratıyor, güzelliklerle bezetiyor ve kuşların sultanı yapıyor, onu da sürekli terakki ediyor, sürekli güzelleştirmeye devam ediyorsa, işte bunun gibi. Aslında bizim siyer ve tarih kitaplarında anlatılan peygamberimiz bir hurma çekirdeği gibi ya da bir tavus yumurtası gibidir. Bizim orada öğrendiklerimizin hepsi sadece onu anlatıyor bize. Peygamber Efendimizin o beşeriyetinden çıkan o manevi şahsiyeti tabiri caizse hurma ağacı gibi olan ve tavus kuşu gibi olan o mükemmelliyetin, o harikalığını orada biz göremiyoruz. Ondan bahsedilince bu sefer adam inkara kalkıyor. Veya hürmetsizlik ediyor Peygamber Efendimiz'e. O siyer kitaplarında onu göremediği için. İşte bunun gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise demek ki bizim bir hayatımız var, bir de hayatımızdan çıkan manevi şahsiyetimiz, bir ağaç var, bir kuş var manevi tabiri caizse. Ama insaniyet kuşu, bu hayvanet kuşu değil. İnsaniyet kuşu, iman kuşu, irfan kuşu, ahlak kuşu, marifetullah kuşu, muhabbetullah kuşu, ubudiyet, kulluk kuşu, takva kuşu, ihlas kuşu. Şimdi bir çekirdekten çıkan ağaç öyle olursa, bir yumurtadan çıkan kuş öyle olursa, insaniyetin mahiyetinden çıkan takva, ihlas, samimiyet ne olur? Hele hele bu çekirdekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nihayetsiz istat ve kabiliyetleri inkişaf etmişse, nihayetsiz rahmete mazhar olmuşsa, nihayetsiz bir surette o nasıl olur acaba? Allah Allah. Allah ne kadar hakim, ne kadar rahim. Bir çekirdekten, milyonlarca çekirdekten çıkardığı ağaçlara bir bakalım. Milyonlarca yumurtadan çıkardığı kuşlar, acaba şu insaniyet aleminden çıkardığı nimetler, evet işte bu insaniyet aleminden çıkarılan nimetler kainatı aşıyor, ahiret alemlerine, ebediyet alemlerine, sonsuz alemlere gidiyor, imkanat alemine sığmıyor. Öyle yüksek bir istidat ve kabiliyet sahip bu insan, en birincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğer peygamberler ondan sonra gelir. Peygamberler, ümmetler onlardan sonra gelir. Biz de onlara ne kadar benzersek inşallah o güzelliklerden bize de bulaşır. Hani bir insan gül bahçesine girer, o gül bahçesinin kokusundan kendine siner, kendine yapışır, o da gül kokar. Ama gül değildir kendisi adam, gül değildir fakat gül kokar. Demek ki biz peygamber olamayız. Ama peygamber kokabiliriz, peygamber tütebiliriz. Peygamber özelliklerini yansıtabiliriz. Vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise bu önemli. Peygamberimizin peygamber olarak parlayan yönü, peygamber olarak ifa ettiği görevleri öyle yüksek, öyle ulvi, öyle mukaddes ki şecere-i tuğba gibi cennete bir ağaç ve cennetin tayr-ı humayunu gibi cennette uçan kuşlar gibi tabiri caizse hem daima tekemmüldedir. Demek ki Peygamber Efendimiz dünyadaki ağaçlara benzemez onun şahsı mahiyeti. Yani benzetmeyi çekirdek ve yumurtayla sabit kılmayın diyor. Öyle onun mahiyeti yüksek ki hurma çekirdeğine benzemez. Öyle açılım mükemmel ki ağaca benzemez. Onun mahiyeti kutsiyesindeki istat ve kabiliyetleri yumurtaya benzemez. Ondan çıkan mükemmel harika kuş da dünyadaki tavusa benzemez. Onun için Tuğba ağacına benzetti ve cennetteki tayr-ı humayun kuşlarına benzetti. Evet. Hem de daima mükemmeldedir. Tekemmül halindedir sürekli. Hala terakkiye devam ediyor yani. Sabitlenmiş durmuş değil. Onun için Peygamberimiz buyurmuş, insan vefat edince amel defteri kapanır. Ancak sadakayı cariyede bulunanlar, hani bir hayır hasenatta sadakada bulunanlar, hayırlı evlat bırakanlar ve ilim bırakanların amel defterleri kadar üç örnek yani. Daha başka örnekler de verilebilir. Peygamberin bunu numune olarak zikretmiş. İşte bu açıdan bakıldığımda Peygamber Efendimizin defterinin kapanmayacağı o kadar çok olaylar var ki, o kadar çok güzellikler var ki, o kadar çok özellikler var ki. Onun için Peygamberimizin tekemmülü, kemale ermesi daha devam ediyor. Kıyamet kopuncaya kadar da devam edecek. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile niza eden o zat düşündüğü vakit, ya bu bir örnek yani. Peygamber Efendimiz çarşıda bir bedevi ile münakaşa ediyor. Veya bir konuda birisiyle bir problem yaşıyor. Eşlerini bazı olaylarından rahatsız oluyor. Eşleriyle onların nazlarını çekiyor filan. Değil mi yani insan olarak? Elbette bunlar da lazım. Bunlar da gerekli ki bize örnek olsun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama bunları biz düşündüğümüzde, okuduğumuzda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize örnek için bu özellikleri sergilediğini unutmamak ve kafamızı kaldırıp düşündüğü vakit diyor refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kâb-ı Kavseyn'e koşup giden zat-ı nuranesine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak. O zaman özetle söylemek gerekirse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili bir şüpheye düşülmüşse ve Peygamberimiz Aleyhisselam'dan aktarılan bir harika özellikte şüpheye düşülmüşse bizdeki problem nedir? Peygamberimizi tanımıyoruz demektir. Peygamberimizi tanımalıyız ki dinleyelim. Tanıdıkça dinleyeceğiz, dinledikçe örnek alacağız ve örnek aldıkça onun mahiyetinin de nihayetsiz istat ve kabiliyetleriyle nihayetsiz rahmete mazhar olduğunu anlayacağız ve asla bir hürmetsizlik ve saygısızlıkta bulunmayacağız. Aksine ona olan hürmetimiz ve saygımız artacak ve ondan duyduğumuz şeyleri de kabullenmekte biz zorluk çekmeyeceğiz. Ve ahiru davahum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.